yemeklere hazırlayarak özel yemek.
Hayatın Sesleri.
Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM'de ortak yayınlanan Hayatın Sesleri programımıza hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır. Ben Tülin Bilen, kumanda başında Ayhan Taşçı. 50 dakika boyunca sizlerle birlikte olacağız. Soru ve görüşleriniz için bize +90 312 463 34 19 463 34 21 telefon numaralarımızdan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda hayatinsesleri@trt.net.tr ve Hayatın Sesleri Twitter ve Facebook sayfamızdan da bize ulaşabilirsiniz sevgili dinleyenler. Sevgili dinleyenler, bu güzel şarkının ardından Hayatın Sesleri tüm hızıyla devam ediyor. Bugün stüdyo konuğumuz Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyet Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı, Doçent Doktor Rahman Ademi. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Bugün sizinle Osmanlı İmparatorluğu'nda eğitim faaliyetlerini desteklemek ve devamlılığını sağlamak için kadınlar tarafından kurulan vakıflar ve bu vakıfların eğitimdeki rolü üzerine konuşacağız. Dilerseniz ilk olarak vakıflar nasıl ve ne gibi gereksinimlerden ortaya çıktı, bunu konuşalım sizinle.
Evet.
Bu tabi Hazreti Peygamber'in ilk uygulamalarından başlar, sonra sahabelerden başlar ama en yoğun olarak Türklerde, yani hem Selçuklularda hem de Osmanlılarda. Osmanlılar da tabi bu husustaki zirveyi yakalamış diyebiliriz. Hı hı. İşte göçmen kuşların yemlenmesinden tutun da çocukların pikniğe götürülmesine kadar, ne bileyim sokaklardaki çeşitli sıkıntıları, diyelim ki işte mikrop üretebilecek maddelerin üstüne örtülmesi ne kadar, hı hı, kurulacak vakıfların görüldüğünü tespit ediyoruz şeyde, Osmanlı belgelerinde. Hayatın tümünü, yani Osmanlı Devleti'nin şöyle bir baktığımız zaman dışişleri, ordu, hatta ordunun bazı ihtiyaçları, yol ve köprü gibi mesela vakıflar tarafından sağlanabiliyor zaman zaman. Ama dışişleri ve ordu ve adalet dışındaki tüm hayat vakıflar tarafından düzenleniyor. Hı hı. Bu devlet ve millet arasındaki işbirliğini de inanılmaz ölçüde büyük seviyelere getirebiliyor. Bunun örneklerini ilim adamlarımız sürekli araştırma yaptıkları için vakıflardaki arşivde çeşitli daha güzel örnekler de karşımıza çıkacak herhalde bitince çalışmalar.
Hı hı. Kurulan vakıfların toplumsal yaşama katkıları neler oldu?
Az önce ifade ettiğim gibi, yani tamamen hayatın tümüne vakıflar vakıftır diyebiliriz. Hı hı. Dediğim gibi sağlıktan seyahate kadar, hı hı, işte ne bileyim kervansarayların, hamamların, dükkanların, yani ekonominin her tarafında vakıflar vardır. Ve burada çok güzel bir örnek, yani günümüz insanlığa da aslında belki örnek teşkil edilebilecek bir şey. O da şudur: insanlar hem ekonomik hayata katkıda bulunuyorlar, hı hı, veya o ekonomik hayattan payını alıyorlar. Ama bu esnada da kendileri mutlu hissediyorlar, iyilik yaptık şeklinde. Bu, hı hı, çok önemli bir şeydir. Yani akşam evine gidince harama bulaşmadan, işte insanlığın faydasına, burada sadece dini müesseseler değil, tümüyle hayatın her tarafına yaygın bir şekilde katkısı vardır vakıfların. Az önce söylediğim gibi uç örnekler var mesela, işte İstanbul Eminönü demişti, işte göçmen kuşlarla,
evet, kuşlardan
yol üstünde işte yemlensin diye kuş evleri yapılmış, orada devam etsinler Güney taraflarında diye. Çocukları pikniğe götürmek. Efendim yazın mesela, benim o şeyde makalemde vardı, Edirne'de medrese talebelerinin soğuk su içmeleri için, hı hı, buz sağlanması. Bu da vakıf tarafından sağlanıyor. Artık vakıfların sahasına, alanına baktığımız zaman lüküs sayılabilecek alanlara da girdiğini görüyoruz. Yani, hı hı, toplum o derece vakıfları benimsemiş ki herkes bir ucundan tutma, hı hı, gayreti içerisinde olmuş. Hatta ilginçtir. Mesela Saraybosna'da 1783 yılında Angeli diye bir Hristiyan kadın da vakıf kuruyor. O da benzer. Yani tabii o İncil'in öğretilmesi için, yani eğitim alanında şey yapmış. Ama bütün şuhudül hal dediğimiz, yani o hadisenin şahitleri tamamen Müslüman ve, hı hı, zaten kadının huzurunda yapıldığından dolayı, kadının tescilliğiyle, onlar da zaman zaman böyle vakıflar kurmuşlardır.
Aslında vakıflar bir nevi sosyal yardım amaçlı devletin de görevlerini üstleniyorlar, değil mi?
Sadece yardım değil, hayatın, hı hı, yani mesela şey baktığımız zaman şehirlerin kurucuları çoğu zaman vakıflar, büyük vakıflardır. Yani, hı hı, işte Saraybosna'nın kurucusu İsa Bey ilk başta 40 dükkanla başlıyor. Daha sonra işte 250-300'e kadar, Gazi Süre Bey bunu daha da fazla büyütüyor. Hı hı. Şehrin ekonomisi tamamıyla vakıflar yoluyla, eliyle ve yoluyla gerçekleşiyor. Aynı zamanda imar da gerçekleşiyor. Yani sokaklardan tutun köprülere kadar, hı hı, yolların tamiri, suyun getirilmesi, uzaklardan getirilmesi şeydir. Mesela Filibe'de öyledir. Markova köyünden getiriliyor Şahin Paşa zamanında. 8-9 kilometreden Filibe'ye getirilen su vakıf sayesinde getirilmiştir o zaman da. Bunun yüzlerce, binlerce örnekleri var. Yani dediğim gibi hem imar, şehirleşme açısından, hı hı, vakıflar çok önemlidir. Hem sosyal hayat dediğimiz, hem de ekonomik hayat dediğimiz, yani hayatın tümü. Sağlık alanında,
evet,
ilk mesela bizim şeyimizde Tolunoğlu Ahmet şey yapmıştır. Fustat'ta, Mısır'da hastaneyi kuran, yani ilk Türk Müslüman devletler açısından baktığımızda o öyledir. Hem eczane kuruyor, hem hastane kuruyor, hem de fırın kuruyor. Bedava ekmek fakirle dağıtılıyor. Gerçi çok fazla fakir de kalmıyor ama yolcu vesaire bunlar fakir gibi değerlendiriliyor. Onlara daha fazla ihtimam gösteriliyor. Böyle bir...
Peki Osmanlı İmparatorluğu'nda eğitim faaliyetlerini desteklemek ve devamlılığını sağlamak için kadınlar tarafından kurulan vakıfları nasıl anlatacaksınız?
Evet, şimdi medreselere baktığımız zaman medreselerde maalesef o zamanki imkanlardan veya başka sebeplerden dolayı kız çocuklarımızın okumadığını görüyoruz. Ama mekteplerde, ki mahalle mektebi zaten oradan geçer, hemen hemen her mahallede mektep vardır. Bu da vakıftır. Yani %100 vakıftır. Ve burada kız çocukları 3-4 sene boyunca temel okuma yazma ve temel bilgileri orada elde ediniyorlar. Fakat başka yoluyla özellikle imkan sahibi olan hanımlarımız o esnada dışarıda işte özellikle kendine işte musiki, ne bileyim hat gibi böyle daha kadınlara daha özgü diyebileceğimiz bilimlerde ilerleyebiliyorlar ve çok güzel örnekler de var. Fakat medrese üst düzey eğitim dediğimizde maalesef sadece erkeklere hastır. Fakat kadınlarımız bu medreseleri desteklemek için yüzlerce, belki binlerce muhtemelen benim görebildiğim vakıflar kurmuşlardır. Burada özellikle kadınlarımız tabii şefkat duyguları bakımından biraz daha gelişmiş yapıda olduklarından dolayı özellikle işte fakir çocuklara yönelik daha fazla yardım, kendi kurdukları vakıflarıyla yardım yapmaya gayret etmişlerdir. Mesela Tuzla'da hatırlıyorum bir vakıfta. Medrese talebelerine diyor kışın giyebilecekleri kalın çorap temini için vakıftan bir pay ayırıyor. Eğitim alanında elbette çok fazla katılmasa da kadınlarımız, hanımlar o zaman ama vakıflar yoluyla, kurdukları vakıflar yoluyla eğitime büyük destek vermişlerdir. Mesela bunun yaygın dediğimiz kurumlar olarak eğitimin yaygın kurumları olan cami, tekke, zaviye, kütüphane gibi alanlarda da son derece etkilidir kadınlarımız. Tekkelerde tekkeleri desteklemişler, kütüphaneler kurmuşlar ve kütüphanelere destek olmuşlardır. Bu adeta bir yarış halinde. Yani erkeklerle hanımlarımız para oldukça, mesela burada ben bir örnek aldım, enteresandır. Bir kadınımız Bosna'da önce 1849'da bir şey kuruyor. Kendi bir sürü değirmeni var. Ve bu değirmenden gelirlerini talebelere, hocalara ve talebelere ve bir çeşmenin bakımına vakfediyor geliri. Fakat daha sonra 22 küsur sene sonra 1874 yılında da bütün gelirlerini tekrar yani çok sayıda geliri var. Mesela 4 adet değirmen. Değirmen çok para getiren bir şeydir biliyorsunuz.
O dönem için özellikle.
Tabii. Hamam da öyledir mesela. Ben şaşırmıştım şey öğrenince. Hamamlar inanılmaz para getiren şeylerdir. Müslüman evlerde biliyorsunuz şeyleri vardır.
Hamam kültürü vardır.
Vardır ama hamama gitme kültürü de vardır.
Evet.
Dolayısıyla hamam çok para getiren bir şey. İki evi var. Biri 8, biri 9 odalı. Bayağı köşk sayılabilecek ev Saraybosna'da. 3 bakkal, 2 nalbur, 1 camcı, 1 berber dükkanı. İnşa ettirdiği cami ve özellikle kadınlara. Bakın burada mesela benim özel aldığım şimdi bu projede yayınladığımız kitaplarda, külliyatta kadınlara yönelik bir eğitimin yapılması. Burada çok sayıda, ben 12 tane vakıf saydım. Bunlardan 7-8'i bununla ilgilidir. Özellikle kadınlarımıza ya mektep, mahalle mektebinde veya camide veya medrese müsait olduğu zaman, ya haftanın belli günlerinde önemli hocaların ders vermesi karşılığında ve bunun karşılığında vakıftan pay alacak, para alacak. Mesela işte Vekil Harp Camii'nde kadınlara vaaz verecek hocaya ve Hacı İsa Mahallesi medresi talebeline burs verilmesini şey yapıyor. Bu kadar büyük bir meblağı, işte o akarlardan gelecek olan meblağı hasrediyor ve vakfediyor.
Yani Saraybosna'da o dönem kadına verilen eğitim da önem da eğitim önemi daha fazlaymış.
Yok, Türkiye'de de var. Anadolu'da da vardır. Ve sadece var. Orayı daha fazla çalıştığımdan dolayı bu örnekleri getirdim. Yoksa Türkiye'de özellikle İstanbul ve Bursa, Edirne gibi meşhur şehirlerimizde yani ilmin çok fazla hem konuşulduğu hem yapıldığı şehirlerde yani kadınlara yönelik de ya zaten İstanbul'da Enderun var, harem var. Harem aynı zamanda bir eğitim kurumudur. Hepimiz biliyoruz. Ama bu hakikaten dikkat çekici bir şey. Bütün mal varlığı ve özellikle kadınlara. Bu da doğru bir şeydir. Yani insan en çok kendi hemşinslerini anlar. Yani onların eksiklerini hanımlar anlar ve biz burada öyle bir şeyle karşılaşmış olduk.
Haremden bahsettiğiniz saray kadınlarının bu alandaki faaliyetleri nelerdir? Yani vakıf kurma konusunda da saray kadınları önemli faaliyetlerde bulundular.
Özellikle şeyi terfi eden yani sultanın eşi olan hanımlar bu konuda işte Mihrimah Sultan'ın meşhur şeyleri vardır biliyorsun. İki cami, yanında medreseleri var. Onlarınki apayrı bir imkan bakımından böyledir. Hem işlevsellik bakımından öyledir. Zaten o çok büyük vakıflar bugün işte milyarlar dolarlarla şey yapılıyor. Mesela Süleymaniye sadece külliyesi öyle diyorlar. 2,5 milyar dolar bugün tespit edilen yani işte tahmin edilen değeri. Bu tabii İstanbul'un imkanları kıyaslanmayacak derece büyük. Ama taşrada da özellikle büyük şehirlerde yani kadınlar muhtemelen mirastan aldıkları payları böyle vakfederek kendilerinin hem hayırda yarışmak hem de bir nam şey yapmak veya belki bir alışkanlık da başlatmak. Çünkü biz baktığımızda mesela bu böyle küçük küçük hisselerle başlıyor bazı vakıflar. Daha sonra bunlar çok daha büyüyor. İşte mesela bu Fatma Hanım'ın böyle. Önce küçük sadece değirmenlerin payını vakfediyor. Sonra ne varsa hepsini vakfediyor. Ne varsa yani evleri, dükkanları, işletmelerin tamamını vakfediyor. Buna benzer başka örnekler de var.
Daha kapsamlı hale geliyor daha sonraki dönemlerde. Peki Osmanlı dönemini o yılların Avrupa'sıyla karşılaştırdığımızda vakıf faaliyetlerini nasıl karşılaştırırsınız?
Şimdi Avrupa'da filantropi diye şey yapar. Benim mesela rastladığım ilginç bir şey var. Bu Osmanlı gelmeden önce Bocca Kotoska diye bir yer var Karadağ'da bugün sınırlarda. Deniz liman şehri aynı zamanda. Orada denizciler şey yapmışlar. Muhtemelen uzak yolculuğu yaptıklarından dolayı ve üyelerin bir dernek gibi kurmuşlar. Öyle şey yapmışlar. Fakat faaliyet açısından vakfa çok benzer bir kurum ortaya çıkmış. İşte şey demişler işte bizim mesela bir üyemiz bir yerde vefat ettiği zaman onun cenazesini getirmek için belli bir para gerekiyor. Onun için biz bir sandık kuralım. Bu sandıkla böyle bir üyemiz olduğu zaman onu getirmek için oradan parayı kullanalım. Veya işte bir üyemizin kızı evleneceği zaman ona çeyiz desteği verelim gibi. Son derece insani ihtiyaçların karşılanması için bu aslında bir ortak aklın ürünüdür. Yani ama Müslümanlar bunu çok inanılmaz boyutlara taşımışlar gerçekten. Yani Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün bir ilginç kitaplar şey aslında o aklıma gelmedi. Okuldaydı galiba getirseydim bu kitabı iyi olurdu. 30'dan fazla çeşit vakıf çeşidinden bahsediyor. Şu anda da galiba 90'a ne çıkarmışlar? Belki de 100'e çıkar. Böyle az önce söylediğim gibi hiç akla gelmeyecek belki alanlarda da vakıfların kurulduğunu görüyoruz. Yoksa insanların ihtiyaçları hemen hemen ortaktır. Müslüman olsun, gayrimüslim olsun. Fakat burada bir şey daha var mesela. Bizim vakıf medeniyetinde murtezika dediğimiz yani bu vakıflardan istifade edilen kişilerin din veya başka bir şey ırk ayrımı yoktur. Herkes istifade edebilir. İşte kervansaraylar otel görevini yapıyor. 3 gün herkes bedava kalabilir. Yemeğini yiyebilir. Hayvanının yemini vesairesini temin edebilir. Öyle devam eder. Bu dolayısıyla ekonomiye büyük bir katkı. İnsanlar seyahat edebiliyorlar. Öyle bir imkana sahip oluyor. Bunlar hepsi vakıflar sayesinde. Ayrıca insanlar bu da çok önemli bir şeydir. Bir şeyi vakfettikleri zaman veya o vakıflarda çalışan, işçi olarak çalışan insanlar da daha dikkatli olurlar. Hem yaptıkları işin meşru olması için dikkat ederler. Vakıf mesela ben yeni öğrendim daha. Bu para vakıfları da biz bir proje yaptık, Rumeli para vakıflarını. Herhalde zaman mı daralıyor?
Biz ayrılan bu programımızın bu bölümünün biraz evet sonuna geldik. Son cümlelerinizi alalım
evet,
sizinle.
Evet, şimdi mesela bu bugünkü faizli sistem içerisinde normal bankalar 400 kadar kalemde işlem yapabiliyorlarmış. Ama faizsiz finans veya para vakıflarının bir devamı olarak sayılabilecek kurumlar sadece 40 kalemde. Dolayısıyla sadece helal dairesi içerisinde kalmaya çalışıyorlar. Bu önemli bir noktadır diye düşünüyorum.
Sayın Ademi, zaman ayırıp programımıza katıldınız. Çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınızdan dolayı. Sevgili dinleyenler, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih Bölümü Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyet Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doçent Doktor Rahman Ademi program konuğumuzdu.
Başım öne düşmüş, duydum sesim de titremiş, sordum nedendir bu iş, dedi soran anlasın. Hoyrat rüzgarlar gibiydi, coşkun pınarlar gibiydi, sarhoş yağmurlar giyerdi, dedi mazide kaldı. Bir çare var be aslanım, yıkma kendini, ben varım. Sevdadır geçer, ben anlarım, yeter ki dostluk kalsın. Dellenme dur be aslanım, yıkma kendini, ben varım. Sevdadır geçer, ben anlarım, dedi dostum sen varsın. Sen varsan ayaktayım.
Sevgili dinleyenler, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Marif'te Bugün başlıklı bir projesi var. Bu proje kapsamında eğitimde satranç hamlesi etkinliği düzenlendi Milli Eğitim Bakanlığı'nda. Şu anda da bu etkinlik devam ediyor. Satranç Federasyonu'nun Türkiye ve dünyada milli takım havuzuna seçilen öğrencilerle Milli Eğitim Bakanlığı daire başkanları satranç maçı yaptı. Marif'te bugün de başka etkinlikler de var. Tüm bu etkinliklerle ilgili açıklamalarıyla Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili hattımızda. Sayın Bilgili.
Efendim.
Hoş geldiniz. Bize bu etkinliklerle ilgili neler anlatacaksınız?
Teşekkür ederim. Öncelikle dinleyicilerimize selam ve sevgilerimizi sunuyoruz. Şimdi bakanlığımız sizin de bahsettiğiniz gibi Marif'te bugün ismi altında farklı bir konseptte bir etkinlikler dizisi tasarladı. Hı hı. Aslında Milli Eğitim Bakanlığı'nı bilenler, bakanlık binasına gelenler orada bir fuaye salonunun olduğunu, alanının olduğunu bilirler. Hem Sayın Bakanımızın hem de bakan yardımcılarımızın olduğu bir binada bu. İki tarafında da bir küçük bir büyük toplantı salonu var. Şimdiye kadar orada genelde resmi toplantılar olur ve çok az sayıda da bir takım sergiler olmuştu. Şimdi bu alanın çok daha sıcak bir hava içerisinde, öğrenciye yakışır bir hava içerisinde farklı bir etkinlikte buluşması tasarlandı. Bakanlığımız tarafından. İsmi de Marif'te bugün. Bu biraz demin bahsettiğim, çerçevesini çizdiğim soğuk bir alanın sıcak bir alana dönüştürülmesini amacını taşıyor aslında. Yani biraz böyle şenlik gibi. Biraz da bakanlık bürokratlarıyla öğrencilerimizi bir tema etrafında şenlikli bir hava içerisinde buluşturmaya yönelik bir etkinlikler dizisi. Şimdiye kadar darp etkinliği yapıldı, şenliği yapıldı. Barış Manço'nun doğum gününde Barış Manço şarkıları söylendi öğrencilerimizle birlikte. Yani burada daha çok öğrencilerle bürokratların böyle bir havayı ısıtma ve şenlendirme amacına yönelik etkinlikler düzenlenecek. Daha çok kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde olacak. Bugün Satranç Federasyonu ile yani ödüllü satranççı öğrencilerimizle bakanlık bürokratları buluştu. Tabii burada satranççı öğrencilerimiz hepsi ödüllü öğrencilerimiz bizim. Bakanlık bürokratlarıyla satranç oynadılar. Satranç biliyorsunuz eğitimde çok son derecede önemli.
Evet.
Bir araç. Biz bütün öğrencilerimize bir şekilde alanı ne olursa olsun, ne okuyacak olursa olsun mutlaka satranç öğrenmesini ve satrançın kazanımlarını elde etmelerini arzu ediyoruz. Burada yapılan etkinlik de simgesel bir tarafı var. Yani satranca eğitimde önem veriyoruz. Algısını ortaya koymak. Mesela bir öğrencimiz Sayın Bakanımızla Ziya Hoca'yla satranç oynadı. Diğer arkadaşlarımız, bütün bürokrat arkadaşlarımız yine bütün öğrencilerimizle beraber o maç yaptılar. Bunun da anlamı şu. Hem dediğimiz gibi o milli eğitimin soğuk salonunu eğitimle şenlendirmek, öğrenciyle şenlendirmek,
evet.
Hem de bürokratları da bir teneffüs yaptırmak sınıf deyimiyle. Teneffüste de yine öğrencilerle buluşturmak, bir nefes aldırmak. Hı hı. Aslında konsepti çok doğru olan bir etkinlik. Bu etkinlikler de devam edecek. Yani hani düşünebiliyor musunuz, çok genç yaşta bir öğrencimiz Milli Eğitim Bakanı'yla masaya oturup satranç oynuyor. Bu güzel bir kazanım, güzel bir tecrübe. Bu çocuklar hayatlarının daha sonralarında bir hatıra yaşamış olacaklar. Anlatabilecekleri bir hatıra yaşamış, bir deneyim elde etmiş olacaklar. Milli Eğitim Bakanlığı da böyle şenlenecek. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın fuayesi diğer bakanlıklar gibi olamaz. Daha şenlikli, daha öğrenciyle cıvıl cıvıl.
Daha yenilikçi bir... değil mi?
Evet, daha yenilikçi. Bunu aynı zamanda ileride de devam edeceğimiz etkinlikler içerisinde özel eğitim çocuklarımız da yer alacak. Yani engelli çocuklarımız da yer alacak. Çünkü onlar da eğitimin bir parçası. Böylece hem bir kültür sanat projesi, hem eğitim projesi, hem çok sıcak bir atmosfere dönüştürme projesi. Yani birçok iş birden yapılıyor bu etkinlikte. Marif'te bugün etkinliğinde.
Peki eğitimde satranç hamlesi etkinliğinde satranç maçının dışında etkinlikler düzenlendi mi?
Hayır, bu uzun süren bir etkinlik değil. Burada işte 2 saatlik devam eden bir etkinlik bu. Daha çok sembolik, yani ağır olan bir etkinlik. Yani daha çok işte bakanlık bürokratlarıyla ödüllü satranççı öğrencilerimizin satranç oynamalarını hedefleyen bir etkinlik bu.
Sayın Bilgili, peki önümüzdeki süreçte bu tarz etkinlikler tekrar düzenlenecek mi?
Tabii bu 15 günde bir, 20 günde bir, 10 günde bir duruma göre etkinlikler devam edecek. Daha çok kültür, sanat, eğitim etkinlikleri. Mümkün olduğu kadar da Sayın Bakanımız bu etkinliklere kısa bir katılım gösteriyor. Orada derdimiz yapılan bu etkinliklere sembolik olarak önem verdiğimizi göstermek.
Sayın Bilgili, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldınız. Değerli katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz size.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkürler. Sevgili dinleyenler, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili telefon hattımızdaydı.
Sözcükler.
Sevgili dinleyenlerimiz, Sihirli Sözcükler köşemizde, stüdyomuzda konuğumuz dil ve iletişim uzmanı Elif Berna Kutluat'a hoş geldiniz.
Teşekkür ederim, sağ olun.
Bugün çocukların düşünme becerileri ve hayal gücünün gelişmesi üzerinde olumlu etkileri olduğu düşünülen yaratıcı okuma etkinlikleri üzerine konuşacağız sizinle.
Evet.
Bize yaratıcı okuma etkinlikleri üzerine neler anlatacaksınız?
Aslında çok keyifli ve geniş bir alan.
Evet.
çok da faydalananı çok bir alan. Yani çocuklar için yaratıcı okuma etkinlikleri gibi bir başlıkla karşılaşıyoruz ama hem çocukların hem anne babaların hem de aslına bakarsanız geleceğimizin çok faydalanabileceği bir alan, doğrusu hepimizin ortak alanı. Bu yaratıcı yazarlık çalışmaları çok popülerdi bir dönem. Şu aralarda yaratıcı okuma etkinlikleri çok karşımıza çıkıyor. Hem yetişkinler için var hem çocuklar için var. Yetişkinler için biz daha önce bahsetme fırsatı bulmuştuk programımızda. Yaratıcı okuma etkinlikleri, çocuklar için yaratıcı okuma etkinlikleri son zamanlarda hem okullarda hem de çocukların örneğin hafta sonu zaman geçirecekleri müzeler olabilir, çeşitli sanat atölyeleri olabilir. O tür merkezlerde de çok gündeme geliyor. Yaratıcı okuma etkinliğinin temelinde aslında okumayla, yani kitap okuma alışkanlığıyla yaratıcı yaklaşımlar gösterme alışkanlığını ortak geliştirmeyi hedefliyoruz. Asıl hedefimiz bu aslında temelde. Yaratıcı yaklaşımlar neden önemli? Bizde daha çok eğitim sistemimizde bir soru vardır. O sorunun da bir tane doğru cevabı vardır.
Ezber üzerine gideriz tabii, genelde.
Bir de şey, mesela bu çoktan seçmelilerde bu konunun alan uzmanlarının çok dile getirdiği bir şey. Çoktan seçmelilerde işte ikinci sorunun cevabı ne? B.
Evet.
Bu sonuca götüren kısa bir yol ve sınav sistemi genellikle böyle olduğu için eğitim sistemi de buna odaklı ve öğrencisini bu şekilde bu yönünü geliştiren bir sistem oluyor. Oysa hayat böyle bir şey değil. Hayat bize soru sorduğu zaman örneğin özellikle de iletişim alanında bir sorunla karşılaştığımızda meslek seçme olabilir, yaşayacağınız mekanı seçmek olabilir, şehir değiştirmek olabilir. Yetişkinseniz ailenizin, çocuklarınızın ya da işte bakımından sorumlu olduğunuz yakınlarınız kimse, onların hayatlarıyla ilgili, sağlıklarıyla ilgili kararlar vermeniz gerekebilir. Böyle bir soru sorulduğunda üçüncü sorunun cevabı ne? B olmaz o zaman. Yani birden çok şeyle karşı karşıya kalırsınız. Hayat böyle soruları da çok daha girift, birbirinin içinden çıkan sorular soruyor bize. Cevapları da öyle A mı B mi C mi diye söyleyemiyorsunuz.
O yüzden de çocukluktan itibaren aslında hem çocuklara düşünmeyi hem de yaratıcı olmayı keşfetmelerini sağlamamız gerekiyor,
kesinlikle,
değil mi?
Kesinlikle. Çünkü her işte olduğu gibi mayalanma devri çocukluk. Yani ben örneğin çocukken çok keskin yaklaşımlarla, bu doğrudur bu yanlışlarla ve çok yaratıcılığı geliştiren değil de daha çok tabi olmayı öğreten süreçlerle, ezberle, itaatle eğitilirsem öyle bir yetişkin oluyorum. Ve hayatı ıskalamanın bir tarafını, yani hayatta pek çok şeyi ıskalayabilirim böyle bir yetişkin olursam, onu bir tarafa koyacak olursak, öbür taraftan toplumun gelişmişliği açısından da ciddi bir kaynak israfıyla karşı karşıya kalıyoruz. O yüzden yaratıcı okuma etkinlikleri aslında temelde çocuklarımıza hem yaratıcı düşünmeyi hem de hayat boyu keyifle okumaya ilişkin bir temel alışkanlık kazandırmayı hedefliyor.
Çok çok önemli bir hedef.
Çok. Bu alanda da aslında epeyce bir kaynağımız var. Yakın zamanda yaratıcı drama eğitmenleri bu alanda çalışmaya başladılar. Biraz onun getirdiği bir zenginlik de var şu anda. Yani yaratıcı drama eğitmenlerinin sayısı arttıkça bu tür etkinlikler de artıyor. Çocuklarla çalışmak çok keyifli ama aynı zamanda çok özenli olmayı gerektiren bir şey. Çok özel bir alan çünkü çocukların yapabilecekleri şeyleri görüp onları geliştirmekle ilgili eğitmenlerin çok duyarlı olması gerek. Tabii anne babaların da. Yaratıcı drama, yaratıcı okuma etkinlikleri nelerdir diye şöyle bir bakalım ister misiniz? Bir iki örnekle
tabii ki,
geldim.
Tabii ki aşamalarını da sizden dinlemek isteriz.
Tabii ki. Şimdi aslında temelde şöyle bir şey var. Her kitap yaratıcı okuma etkinliğine uygun değil. Bir kere bunu kabul etmemiz lazım. Yaratıcı okuma etkinliği yapabilmek için hem kendini iyi yetiştirmiş bir drama eğitmeni olabilir ya da bu konuda kendini yetiştirmeye gönüllü bir anne baba olabilir. Baştan bir kere şunu kabul etmemiz gerek. Hem etkinlikler konusunda bir şeyler öğreneceğiz hem de ciddi çocuk kitabı okuyacağız. Yani ikisi olmadan olmuyor. Etkinlikler genellikle üç ana başlıkta toparlanabilir. Etkinlik deyince ne yaptığımızdan bahsediyorum ben şu anda. Aslında yaptığımız şey birden çok şeye hizmet ediyor. Yani işin perde arkasına geçtiğinizde akran ilişkisine yönelik bir şey elde edebilirsiniz. Buradan terapötik olarak anne yani yetişkin çocuk ilişkisine ilişkin bir şeyleri de keşfedebilirsiniz. Bir öyle artı değeri de var. Ama okuma düzeyinden bakarsanız şudur. Bir kere kitabın içindeki bu bir öykü olabilir, bir çocuk kitabı olabilir. İçindeki olayları, mekanları, nesneleri ve karakterleri çalışılabilir mi diye bakmanız gerekiyor.
Evet. Yani kitabı ona göre seçeceğiz,
evet,
değil mi?
Evet, ona göre seçeceğiz ki yapacağımız etkinliğe ilişkin kitabın içinden malzeme çıksın. Hemen bir örnek vereyim, daha net konuşabilirim. Mavisel Yener, bu arada bu etkinlikler çeşitli yaş gruplarına göre organize ediliyor.
Aslında ben de onu soracaktım. Yani kaç yaşından itibaren bu yaratıcı okuma etkinliklerini yaptırabiliriz çocuklarımıza?
Benim çok sınırlı tecrübem var ama inanın okuma yazma bilmeyen çocuklarla bile yapabiliyorsunuz. Yani ben 6 yaşından 15 yaşına kadar çocuklarla bunun yapılabildiğini görüyorum.
Okumayı evet gerektirmeyebilir. Çünkü şu anda mesela benim de çocuklarım olduğu için biliyorum. Resimli kitaplar var. Resimler evet, evet, üzerinden gidilebilir değil mi?
Tabii. Zaten asıl meselemiz şu aslında. Biraz sonra etkinlikten de bahsedeceğiz ama temelde durum şudur yaratıcı okuma etkinliğinde. İstediğimiz şey çocuğun kitabın içinden bir cevap bulması değildir. Çocuğun kitabın içinden bir malzemeyle kitaptan ilham alarak kendi bir şeyi oluşturmasıdır. Yaratıcı okuma etkinliğini diğer okuma etkinliklerinden ayıran temel şey budur. Örneğimden devam edersen Mavisel Yener hemen dinleyicilerimiz arasında belki çocuğu olup henüz hani tanışmamış olabilir mi bu yazarla bilmiyorum ama çok iyi bir çocuk edebiyatı yazarıdır. Mavisel Yener'in pek çok kitabı var ve pek çok kitabı yaratıcı okuma etkinliklerinde kullanılıyor. Ama ben iki tanesini seçtim. Bir tanesi Karamelli Akide Şekeri. İkincisi de Mavi Zamanlar kitabı. Şimdi Karamelli Akide Şekeri adından da anlayabileceğiniz üzere akide şekeri üzerinden bir çocuğun hayatla, anneannesiyle, doğayla ilişkisini, mahalleyle ilişkisini anlatan bir kitap çok özetlersem. Karamelli Akide Şekeri üzerinden giderek etkinliklerin içerisindeki biraz önce söyledim ya, ya olayları, ya mekanları, ya nesneleri, ya karakterleri seçecek. Böyle bir kitabın içerisinden örneğin baş karakter gibi seçip akide şekeri üzerinden etkinlik yapabilirsiniz. Ne yapıyoruz? Bir kere çocukların öyküdeki bir şeyi, örneğin şeker olabilir ya da bir çanta olabilir ya da bir şey olabilir. Bir nesneyi çıkarmasını istiyoruz. Onun için çocuklarla birlikte ilk önce diyoruz ki bu kitabın içindeki nesneleri çıkaralım. Bu bir elbise olabilir, kullandığı kalem olabilir. Bütün nesneleri listeliyoruz.
Evet.
Bu bir 10-14 yaş arası etkinliğidir. Nesneleri listeledikten sonra diyoruz ki bu nesnelerden hangisini seçersiniz tanımlamak için? Şekillendirin, hatta mümkünse yapın. Kendiniz bunu yapın. Yani akide şekeri yapamasa bile bir takım şeyleri bulabilir, yapabilir. Örneğin kutusunu yapabilir, şeker kutusunu. Ardından diyoruz ki bu yaptığınız eşya üzerinden bu öyküyü anlatsanız nasıl bir şey olurdu? Bakın ilk etapta metinden yararlanıyoruz. Nesneleri sıraladık. Onların içinden bir şey seçtik. Örneğin bu bir defter olabilir, çanta olabilir. Bunun resmini yapabilir yeterliliğine göre. Kendisini yapabilir maket gibi. Ya da bulabilir bir benzerini.
Aslında ilk önce öyküye bağlı oluyoruz. Daha sonrasında bağımsız oluyoruz. Kesinlikle. Yaratıcı.
Zaten etkinlik böyle başlıyor. Yani oradan esinleniyorsunuz ama arkasından bir başka alana gidiyorsunuz. Örneğin çocuğun gözünden anlatılan hikayeyi çocuğun çantasının gözünden anlatmanızı istiyor etkinlik. Bunun arkasından da şu geliyor. Bir adım daha ileriye gidiyoruz ve diyoruz ki canlandırma yapsan bunu. Sadece hani hikayeyi yazmak mümkünse yazma eğitimi olabilir ama bir adım ötesi şu oluyor. Bunu canlandırsan nasıl olur? O mekanın diliyle sen konuşsan şu anda nasıl durursun, nasıl oturursun? Bütün bu süreç, biraz önce söyledim ya, perde önünde çok kitapla ilgili ve ondan yararlanan bir alanmış gibi görünse de perde arkasında da terapötik denilen bir takım, işte çok kabaca söyleyeceğim, bir takım çocukça farkındalıklarla çok dile getiremediğimiz kimi burukluklarımızı, kimi yoksunluklarımızı tedavi etmemizi sağlıyor. Çocuklarımızın hiç farkına varmadan aslında kendilerini şifalandırmalarını sağlayan bir süreç. O yüzden iyi bir eğitmenle yapılmalı.
Alt ruhsal yapı da ortaya çıkıyor. Kesinlikle. Çocukta değil mi? Çok. Aslında yaratıcı dramanın da işte içerisinde olan bir alan bu sanırım, değil
tabii
mi?
Tabii ki, tabii ki. O yüzden uzmanları tarafından yapılmalı. Yani hani anne babalar bu konuda gönüllü olabilir. Biliyorlar. O yüzden hep söylüyoruz, yani mümkünse yaratıcı drama etkinlikleri konusunda iyi bir eğitmenle ve çocukların ortak alanında yapılmalı. Hı hı. Müzeler bu işler için çok uygun. Okullar olabilir. Biraz önce söylediğim gibi sanat atölyeleri olabilir. Ama diyelim ki ben bulunduğum yerde bu işi yapabilecek kimseyi bulamıyorum. Hı hı. Örneğin dinleyicilerimiz yurt dışında olabilir ve Türkçe çocuk kitapları üzerinden çalışmak isterlerse kendileri çalışacaklar. Hı hı. O zaman etkinliklere odaklanabilirler ve kitaplara odaklanabilirler. Dediğim gibi Mavisel Yener'in kitapları çok iyi. Bir kitabı daha var, Mavi Zamanlar. Orası da Ali Yonoi, doğru söylüyorum inşallah. antik kenti üzerinden yazılmış bir kitap. Ve o mekanı çocuklar olağanüstü keşfediyorlar. O kitap Anadolu'yu anlamak için, Anadolu değerlerini anlamak için ve bir antik kent üzerinden nasıl dünyaya bakabileceğinizi çok iyi gösteren bir kitap. Yine bir başka kitabı bu etkinlikler doğrultusunda paylaşmak isterim ki çok etkili olduğunu gördüğüm bir kitaptır o da. Ülkü Tamer'in Pullar Savaşı kitabı. Bu bir çocuğun babasından aldığı pul defterinin içindeki pulların kendi aralarındaki çatışmalarını anlatıyor. Örneğin Alman pulları diğer Avrupa pullarını sayfadan atmayı ve kendi Alman pullarının en iyi pullar olduğunu iddia etmeyi falan öne getiriyorlar. bu bir görsel çalışma için çok uygun. Mesela pulları kendileri yapıyorlar çocuklar. Pul yapmak, çünkü şu an yaşayan bir şey olmadığı için.
Evet.
İnanılmaz bir zamanlar ötesi çalışma yapıyorsunuz çocuklar. Yani mektup diye bir şey vardı, onun üstünde pul vardı ve pullar ülkelerin çeşitli özel günlerine ya da işte liderlerine ilişkin resimler içerirlerdi. Hı hı. Önce pulları tanıtıyorsunuz, sonra pul yapıyorsunuz. Ama biraz önce söylediğim gibi geri plana giderseniz kitap çok güzel. Ülkü Tamer'in Pullar Savaşı kitabı bu anlamda çok iyi. Bir millete mensup olmak başka milletleri anlamaya engel değildir. Tam tersine, kendi milletinizin en iyilerinden biri olabilmek için başka milletleri de anlıyor ve onları sevebiliyor olmalısınız. Bu o kadar güçlü verilebiliyor ki, bakın yaratıcı drama etkinlikleriyle de pekiştirildiğinde uluslararası çalışma yapmak için ben zaman zaman bunu söylüyorum, diğer eğitmenlerin de söylediğini biliyorum. Keşke yetişkinlere de bunu yapabilsek diye. Çünkü çocuk kitapları bu anlamda çok güzeller. Yetişkinlere de bunu verebilsek belki yetişkin dünyamızdaki kimi sorunlara da çare bulabileceğiz. Bir diğer kitap ki biraz zorlu. 10 yaş grubu için zor, 12 yaş, 16 yaş arası belki kullanılabilir. Yaşar Kemal'in Filler Sultanı ile Topal Karınca adlı kitabı. Bu da fillerin karıncaların ülkesini istila etmesiyle ilgili bir kitap.
Hı hı.
Aslında toplumsal hiyerarşi, özgürlük alanları ve cesaret üzerine yazılmış olağanüstü bir kitaptır. Burada fillerin gözünden bakabilirsiniz, karıncanın gözünden bakabilirsiniz, mekan gözünden bakabilirsiniz. Biraz önce söylediğimiz gibi mesela bu çalışmada filleri ve karıncaları zaten kitabın içinde çok dinamik olduğu için katılımcı çocuklarımız görüyorlar. Ama mekan çok görülmüyor. Mekanı gördüğünüz zaman çok daha farkında oluyorsunuz. Yani aslında konu üzerinde söylenebilecek çok şey var ama ben şöyle toparlayayım. Anne babaların çocuk edebiyatına yakın durması belki de ilk yaratıcı etkinlik olabilir bu anlamda.
Bir de anne babalar, şu anda eminim bizi dinleyenler anne ve baba olmuş kişiler vardır aralarında. Yaratıcı okuma etkinliklerinde uygulama için rehber bir kitap önerebilir misiniz onlara? Var mı böyle bir kitap?
Var. Yaratıcı okuma etkinlikleri üzerine kitaplar var. Masal anlatımıyla ilgili kitaplar var ama ben o konuda çok hazırlıklı değilim. Herhangi birini ne yazık ki öneremeyeceğim ama Nilay Yılmaz'ın blogu üzerinden, hı hı, internette paylaştığı epeyce bir etkinliği var. Dolayısıyla o etkinlikleri paylaşabiliriz. İnternet üzerinden bakabilirler.
Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sevgili dinleyenler, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte sizi burada bekliyor olacağız. Programımızın son konuğu dil ve iletişim uzmanı Elif Berna Kutluatay'dı.
Hayatın Sesleri.